Ayrım 5. Yakası beyaz kürklü, tabağı rengi kaban. Araba gelip kapı önündeki çakıllı yolda durduğunda o mutfaktaydı. Ve üzeri başparmak büyüklüğünde göçükler ve şekilsiz bombelerle bezenmiş, üfleme camdan yapılma Leonardo bardaklardan birini özenle yıkıyordu. Musluktan akan suyun sesine dalıp gitmiş olduğunu o zaman anladı Esme. Dalıp gittiği yalnızca suyun sesi de değildi üstelik, nedenini bilmediği, zihninde görüntüleri ve çağrışımları olmayan bir ruh sükunetiyle içinin kuytusuna çekilmiş, kapıldığı kör huzurun tadını çıkarıyordu. Yardımcısı olan kadın. Camı çok ince olan bu bardaklardan birkaçını dikkatsizlikten kırmış olduğundan artık ona güvenmiyor, her seferinde kendi yıkayıp kaldırıyordu. Ama kaç dakikadır elinde evire çevire defalarca ovaladığına bakılırsa, şimdi yıkadığı yalnızca bardakta değildi. Suyun altında zihninden ya da içinden akıp gitmekte olan başka bir şey daha olmalıydı. Arabanın sesiyle başını kaldırıp camdan dışarı baktı. Gelmişlerdi. Yola, bahçeye bakan geniş pencereyi kaplayan, büzgü aralıkları seyrek tutulmuş mutfak perdesi ve altındaki ek ruli tül tam tezgah üstünden başlıyordu. Hafif pürüzlü dokusuyla buldan dokumasını andıran mutfak perdesinin üzerinde kırık beyaz, açık gri renklerde iri kareler ve ancak yakından bakıldığında fark edilen dikey ve yatay olarak kesik kesik akan uçuk pembe çizgiler yer alıyordu. Güneşli havalarda buğday tarlası gibi ışıyan ek ruli tül, cam önündeki ahşap yüzeye sıralanmış küçücük rengarenk saksılardaki süs bitkileri. Diri renkleriyle göz alan cam önü çiçekleri, sevimli hayvan bibloları hep birlikte hoş bir uyum içindeydiler. Ve bunların tümünün varlığıyla anlamlanan sağlam bir fotoğraf karesi olarak Esme'ye bir dekorasyon dergisi sayfasında gördüğünde kapıldığı heyecanı yaşatıyorlardı. Özen ve emekle hayata geçirilmiş bir mutluluktu bu. Şu an camdan dışarı bakmakta olan Esme'nin içinde yer aldığını düşündüğü bu kare, duyduğu huzuru ve güveni kendi gözünde bir kez daha pekiştirdi. Her şey olması gerektiği gibiydi. Kendini içine yerleşmiş hissediyor, oturmuş bir hayat sürüyordu. Sanki her şey bunlar içindi. Bu güvenli ve şık karede yer almak için daha yeni yetme bir kızken kurduğu hayallerini gerçekleştirmiş olan başarılı bir kadının gururu ve güveni içinde ellerini kurularken içinde yer aldığı bu anın bir sahne olarak tadını çıkarıyordu. Arabanın içinde iki sürüye ettiler yalnızca. Bir bulutun gölgelendirdiği camın ardında belli belirsiz görünen ve az sonra çekip gidecek iki silüet. Bütün bir hafta sonu kendi kendiyle baş başa kalacak, ayaklarını uzatıp keyif çatacak, kafa dinleyecekti. Her zamanki gibi çok yoğun, gergin, yıpratıcı bir hafta geçirmişti. Üst kattan telaşlı koşuşturma sesleri geliyordu. Belli ki kızı onların geldiğini görmüş, son hazırlıklarını tamamlıyordu. Son birkaç yıldır bütün hafta sonlarını onlarla geçirmeye çalışmıştı İrem. Sık sık da arabayla İstanbul'a gidiyorlardı. Hatta Esme'nin son zamanlarda iyice sıklaşan yurt dışı gezileri nedeniyle hafta içi de onlarda kaldığı oluyordu. Sonuçta her iki tarafında işine gelen bir durumdu bu. Havalar bayağı serinlemeye başlamıştı. Yanına fazladan hırka kazak almasını söylemişti İrem'e. Her ne kadar sık sık "Koca bir kız oldu artık." diyorsa da kimi zaman onun en basit şeyleri akıl edemediğini gördükçe bu konuda erken bir yargıda bulunduğunu düşünüyordu. O hala bir çocuktu. Bu sırada arabadan indiler. İlkin karısı indi. İnce uzun bacaklarını bir tayt gibi saran daracık paçaları, ayak bileklerinin azıcık üzerinde biten uçuk pembe bir pantolon. Üstüne peluş benzeri bir malzemeden geniş yakalı, kar beyazı kocaman bir mont giymişti. Kol manşetlerindeki iri kemik düğmeler dikkat çekiyordu. Sıra dışı bir şıklığı vardı gene. Her ne kadar Esme bu gerçeği kabullenmekte zorlanmışsa da doğruyu söylemek gerekirse bu kadın her zaman şık, alımlı ve gösterişli olmayı bilmişti. Onun giydiklerinin bir tekini olsun kendi üstüne geçirmezdi ama o her giydiğini yakıştırıyordu işte. Ense hizasında kestirdiği gür ve dalgalı saçlarını dağınık sayılabilecek ölçüde kabartmış ve birkaç tutamını pembe fiyonklu küçük, sevimli tokalarla tutturmuş. Kendisine azıcık serseri, bohem bir hava vermişti. Ayağında hayli gösterişli yüksek topuklu atkılı bembeyaz ayakkabılar vardı. Ve makyajı her zamankinden çok daha koyuydu. Etli dudaklarının nar çiçeği kırmızısı buradan bile belli oluyordu. Alnına kaldırmış olduğu 60'lı yıllara özgü kuyruklu siyah gözlük ve rengarenk imitasyon bilezikler bu tasarlanmış rüküşlüğün şıklığını tamamlayan seçilmiş aksesuarlardı. Bu denli hazırlanmış olduğuna bakılırsa anlaşılan buradan eve dönmeyip dosdoğru bir yere gideceklerdi. Onun hep bir moda dergisinden fırlamış gibi görünen şıklığı, çoğu kez bulunduğu ortama ters düştüğünü umursamayışı. Sanki Bursa'da değil de Paris'te yaşıyormuş gibi aldırmaz halleri. Daha en başta İrem'i tavlamaya, kalbini kazanmaya yetmişti. Esme, bütün bunları yalancıktan bir arkadaşlık kurma gayreti sanmıştı başlarda. Ama tanıdıkça onun hilesiz bir kadın olduğunu anlamış. Kadının içtenliği ve sahiciliği karşısında fazla direnememişti. O gerçekten böyle bir insandı. Göründüğü gibiydi. Cool sözü onun için söylemişti sanki. Bütün eski eşler gibi Esme de, Engin'in kendinden sonra ona bu kadar benzemeyen bir kadında ne bulduğunu anlamakta güçlük çekiyordu. Ardından Engin indi arabadan. Arabanın burnuna dönerek öne çıktığında Esme birdenbire içinde bir yer kesilmiş gibi canının acıdığını hissetti. Engin'in üzerinde nişanlandıkları yıl ona doğum gününde armağan olarak aldığı yakası beyaz kürklü tabağa rengi kaban vardı. Ve çok uzun zamandır üzerinde görmediği bu kaban, bunca yıl gömdüğü, unuttuğu, unutmak istediği, kendini hatırlamayı yasakladığı ne varsa, bir batık gemi enkazının su yüzüne vurması gibi hepsini birdenbire suyun yüzüne kusmuştu. Birdenbire musluğun başında kala kalmıştı Esme. Yanı başında biten İrem'in sesini duymadı bile. Geldiler. Anne, geldiler diyorum. İçeri gelmeyecekler mi? Bir sorsan. Geç kaldık zaten. Sanmıyorum. Birden o kabanı yakından görmek istedi. Engin'e değil, o yakası beyaz kürklü, tabağa rengi kabana dokunmak istediğini fark etti o an. Yıllara dokunmak istedi. Beyaz şarabımı buzluğa koymuş muydun? Diye sordu İrem'e. Sesi engelleyemediği biçimde sert çıkmıştı. Birdenbire sesine inen bu hırçınlıkta sorusuna yanıt almaktan çok azarlamak için bahane bulmak amacı seziliyordu. Koydum anne, iki şişe. Türbüşonun yeri değişmedi gene inşallah. Senden sonra bir saat türbüşon aramak istemiyorum gene. İrem geldi. Çekmeceyi açtı. Türbüşonu alıp annesine gösterdikten sonra tekrar yerine koydu. Çekmeceyi kapattı. Annesindeki ani değişikliğin farkına varmış, bu duruma bir neden bulmaya çalışan gözlerle bakıyordu ona. Halinde uzlaşmacı bir tavır vardı. Birkaç dakika sonra buradan gideceğini biliyor, son anda bir sorun çıkmasını istiyordu. Esme yüzünü kızından saklamaya çalışırken bu sırada kapı çaldı. İrem tam kapıyı açmaya gidecekken kendisi yekinip öne çıkarak kapıya yöneldi. Gerçekten o kabanı yakından görmek istiyordu. Canını acıtmak pahasına da olsa görmek istiyordu. Engin. Genellikle eski şeylerini giymeyi sever. Kolay kolay hiçbir giydiğini atmazdı. Evlerinde, kolejde yatılı okurken 13 yaşında giydiği pantolonları bile taşımıştı yeni evlerine de. O zaman çok gülmüşlerdi buna. Zaten her şeyi çok güldükleri zamanlardı. Bu kabanı ise ne zamandır unutmuştu Esme. Ona beraberliklerinin en güzel zamanlarını hatırlatıyordu. Üzerinde bu kabanla çekilmiş ne çok fotoğraf olduğunu düşündü Engin'in. Çoğunda da birlikteydiler. Sandal kaldırdığı albümlerin bir tekinin kapağını bile açıp bakmamıştı ne zamandır. Geçmişe harcayacak bir anı bile yoktu. Kaban da geçmişte kaldı sanmıştı. Bunca zaman sonra Engin'in yeniden bu kabanı giymesinin ne gibi bir anlamı olabilirdi ki? Yeni ne alırsa alsın gene de eskileri giymekten hoşlanan bir adam olmasıyla açıklanabilir miydi bu? Belki de artık ona hiçbir şey söylemiyordu bu kaban. Üzerine sinen anıları toz silkeler gibi silkeleyip sırtına geçirivermişti sokağa çıkarken. Gerçek bu kadarcıktı işte. Esme için bu kaban hala geçmiş günlere ait güzel şeylerin simgesiyken, onun için zamanla çağrışım yükünü azaltarak yalnızca sırtına geçirivereceği bir kaban oluvermişti. Birdenbire gücendiğini hissetti Esme. Neye ve kime olduğunu bilmediği bir küskünlükle içinde bir yerlerin derinden burulduğunu hissetti. Bunun onu acıtacağını bilmeliydi Engin. Bunu asla bilerek yapmış olamazdı. O hiçbir zaman zalim olmamıştı çünkü. Yalnızca düşüncesizlik etmiş olmalıydı. Düşüncesizlik edecek kadar mutluydu çünkü. Kapıyı açtığında Engin her zamanki koca çocuk gülümsemesiyle ona bakıyordu. Üzerindeki kabanın varlığı Esme'nin gözlerini değiştirmiş. Engin'in geçmiş günlerden tanıyacağı o eski bakışlarından biri elinde olmaksızın gelip yerleşivermişti gözlerine. İçlendiği, gücendiği. O zamanlara ait bu tanıdık bakışı fark etmesin diye gözlerini kaçırdı ondan. Tabarengi kabanın çoban düğmelerine takıldı gözleri. Kocası üstünü giyindiğinde o ahşap düğmeleri iliklemekten özel bir hoşnutluk duyardı. Hoş geldin derken uzandı sol eliyle hafifçe kabana dokundu. Elini hırsızlama bir hareketle okşar gibi kabanın üzerinde çok kısa bir an gezdirdi. Kabanın içindeki adamın artık bir başkasının kocası olduğunu biliyordu. Ve anıların değiştirilemezliğine, zamanın gücüne sahip bile olsa bir kaban, kaybettikleri yılları geri vermeye, geçmişi değiştirmeye yetmiyordu. Tülin, kollarını göğsünde kavuşturmuş, her zamanki sıcak gülüşüyle, her zaman mesafesini koruyan zarafetiyle, Engin'in arkasında duruyordu. Bir baş hareketiyle selam verdi. Onların birbirlerine çok yakıştıklarını bir kez daha fark etti Esme. Bundan bu kez acı duydu. Çok uzun zamandır hissetmediği derinlikte bir kıskançlıkla birlikte bir acı. Onların kendisinden çalınmış bir hayatı yaşadıklarını düşündü. Bunu ne zamandır ilk kez düşündü. Esme ısrar ettiyse de hole kadar girip salona geçmediler. Zaten İrem de hazırdı. Engin geç de olsa Esme de bugüne özgü bir tuhaflık olduğunu sezdi. Tam olarak at koyamadığı bir değişiklik. Belki daha kapıdan çıkar çıkmaz üzerinde bile durmayacağı bir hal. Esme'yi her zaman duygularını saklamak konusunda bir Japon samurayı kadar sinsi ve soğuk olmakla suçlardı. Buna karşın bugün Esme'nin zapt etmekte zorlandığı, varlığından taşan bir şeyler vardı. Belli ki bir ara arabada kızına soracaktı. Annenin bir şeyi yok ya, bir tuhaflık vardı bugün üzerinde. Her zamanki gibi çok çalışıyor. Geceleri ondan önce gelmez oldu eve. Sonra parmağıyla CD çaları işaret ederek, Tülin, 6. parçaya geçer misin? En çok bu parçaya bayılıyorum. Diyecek ve 6. parçaya geçeceklerdi. Tülin ona adıyla hitap etmesini istemişti. Daha ilk tanıştıkları gün. Sonra da birbirleri için Tülin ve İrem olarak kaldılar. Engin onların bu denli iyi geçinmelerinden ötürü mutluluk duyuyor. Kızının annesinden çok Tülin'le arkadaşlık edebildiğini, hoşça vakit geçirdiğini gördükçe mutluluğu artıyordu. Kapıdan çıktıklarında İrem peşlerine takılıp onlarla birlikte arabaya koştururken bir kez daha içi sızladı Esme'nin. Bir an önce büyüklerinden kurtulup eğlenceye koşturan yeni yetme çocukların telaşlı neşesi içindeydiler. Kendi ilk gençlik zamanlarında onu evden almaya gelen arkadaşlarıyla evlerinin kapısından kaçarcasına uzaklaşırkenki hallerini hatırladı Esme. Ne çabuk arkada bırakılan yaşlı kadın olmuştu. Ne çabuk. Arkalarından kapıyı kapattıktan sonra bir süre soluklanır gibi sırtını kapıya verme gereği duydu. Ardından kendini siyah beyaz Amerikan filmlerindeki gidenin ardından kapattığı kapıya yaslanan mutsuz kadınlara benzeterek kendi klişesinden rahatsız oldu. Yaptığı her şey nedense kendisine yaşlılığı, eskiliği ve eksilmeyi hatırlatmaya başlamıştı. Derin bir soluk aldıktan sonra yabancı bir yerdeymiş gibi salonun ortasında durup ölü denecek bakışlarla etrafa göz gezdirdi. Hemen her şeyin titizlikle yerleştirildiği, her köşesinin özenle çalışıldığı, şık bir dekorasyon dergisinden alınmış bir fotoğraf karesinin içindeydi. Ama şimdi eskisi kadar huzurlu ve güvenli hissetmiyordu kendini. Eşyaların rengi matlaşmış, nesnelerin ışığı dinmişti. Anne, Jacobs'ın stili sandalyelerden içeriden aydınlatılmış vitrinde duran Philip Stark çatal bıçak takımından, Alev Ebu Ziya kaselerinden, duvarda Erol Akyavaş, Ömer Uluç imzalı resimlerden başlayarak bugüne kadar kendini huzurlu, dingin, başarılı hissetmesine neden olan ne varsa. Bir anda hepsi lav altında kalmış bir tarih kadar uzak ve yabancı gözüküyordu. İçini alacalaştıran bu duyguyu kısa sürede atlatmak, şimdi hissettiklerinin yanıltıcı geçici olduğunu ummak istedi. Şu an en gereksindiği şeyin sakinleşmek olduğunu biliyordu. Kötümserliğe kapılmamak konusunda en azından ağır sorumluluklar taşıyarak içinde yer aldığı iş dünyasından ötürü hayli deneyimliydi. Karşılaştığı güçlükleri alt etmede gösterdiği serin kanlı, sabırlı tutumu hep hayranlık uyandırmıştı ve her zaman çelik gibi sinirleriyle övülür, övünürdü. Gidip şarapları buzluktan çıkardı. Tekini alt göze aktardıktan sonra diğerini açtı. Çekmeceden türbüşonu alırken İrem'e az önce haksız yere çıkıştığını düşündü. Böyle zamanlarda kendini sevmiyordu. Halbuki içinde fırtınalar bile kopsa kolay kolay renk vermeyenlerdendi. Kapakları kumlu camdan yapılma içki dolabını açıp Paris'ten aldığı uzun ayaklı, geniş ağızlı kadehlerden birini seçti. Onun gözünde şarap içmeyi bir törene dönüştüren ayin gereci gibi bir şey olan bu kadeh yalnızca içindeki şarabı değil, yaşanılan anı da ışıtıp parlatıyordu. Bugün içkiye bu kadar erken bir saatte başlamayı düşünmemişti gerçi. Ama şimdi şiddetli bir kadeh şaraba ihtiyacı olduğunu hissediyordu. Salonun iki basamaklı sekisinden inerek balkona ve bahçeye açılan tarafına geçti. Kum rengi geniş L kanepenin yastıklarının kabarıklığını yumruklarıyla pat patlayarak aldıktan sonra arkasına yaslanıp iyice kanepeye yerleşti. Evin sessizliğini dinledi. Bu sessizlikten içini yatıştıracak bir dinginlik duygusu almayı umdu. Halbuki bu kez ürkütücü, sinsi, ölü bir şey vardı bu sessizlikte. Sessizlik kendisine yardım edeceğe benzemiyordu. Dışarıda da çıt çıkmıyordu. İçinde bir yüzme havuzunun da bulunduğu bahçeye çevirdi bakışlarını. Havuzun üstünü kapayan katran rengi örtünün üzerine düşen yaprakların görüntüsü, içinde kök salmaya başlayan sinsi hüznü büsbütün güçlendirdi. Birkaç yıl önce Bursa'da Çekirge'deki geniş bir apartman dairesinden çıkıp Bademli'deki bu villaya yerleştiğinde onu buraya çeken şey bu sessizliğin vaat ettiği huzur olmuştu. Eski Mudanya yolunun üzerindeki bu küçük köy yeni Mudanya yolu açıldıktan sonra sapaya düşmüş, Bursa'nın ileri gelen zenginleri de buraya birer ikişer villalar yaptırarak köye korunaklı yalıtılmış lüks bir sayfiye görünümü kazandırmışlardı. Esme ilk zamanlar kendini Çehov'un öykülerinde söz ettiği daçaların birindeymiş gibi hissediyordu. Kentin merkezinden arabayla yarım saatlik uzaklıktaydı. Sabahları her zamankinden daha erken kalkması gerekeceğini biliyordu. Patronu tam da o sıralar Esme iş değiştirmesin diye uzun vadeli bir sözleşme karşılığı bu villayı armağan etmişti ona. Çok geçmeden köyün çevresini yeni zenginlerin görgüsüzce para savurarak yaptırdıkları saray yavrusu çirkin villalar, yan yatmış apartmanlar biçimindeki sevimsiz kooperatif evleri kuşatmaya başlamıştı. Kaçamıyordunuz. Hiçbir yere kaçamıyordunuz. Ardınızdan geliyorlardı. Çocukluğunda evlerinin mutfağında çıta kadar incecik ayakları kırılacakmış gibi görünen, açılıp katlanır bir masa vardı. Annesi okul dönüşleri Esme'nin öğle yemeği için o masayı açar, üzerine muşamba bir örtü serer, yemeği bittikten sonra da yeniden katlayarak yerine kaldırırdı. Bu resimde içini sızlatan şeyin ne olduğu kendisine hep yabancı kaldı. Nedenler, niçinler çoğu kez geçmişin boşluğunda asılı kalır. Eşya, öksüzü bir çocukluğun sinsi sızısının insanın göğsünden kolay gitmediğini biliyordu bir tek. Evini her zaman yalnızken daha çok sevdi. Tek başınayken. Engin ve İrem'le birlikte oldukları zamanlar bile. Onun için ev mutluluğu, yalnız olduğu zamanlar demekti. Bencilliğin sinsi yüzü, suçlu keyfiydi bu. Her eşyanın yerli yerinde durduğu, her şeyin yerini bildiği, derli toplu bir görüntünün ona verdiği huzurun yerini hiçbir şey tutmuyordu. İkinci bir kişinin varlığı, bu düzenin alt üst olması demekti. Evli oldukları yıllarda ortalığı dağıtıyor gerekçesiyle çıkıştığı Engin, "Sen bir evde değil, bir dekorda yaşamak istiyorsun," diyordu Esme'ye. "Sürekli dekor bozuluyor diye ayakta yaşayamazsın." Uzanıp sehpanın üzerinde duran kuru yemiş çanağındaki tuzlu fıstıklardan aldı. Tam ortasından kesilmiş armut biçimindeki kağıt inceliğindeki bu seramik çanağı birkaç yıl önce gittiği Kopenhag'dan almıştı. Gezdiği, gördüğü yerleri hep oralardan aldığı eşyalarla hatırlıyordu. Aldığı her eşya ona yaşadığını, var olduğunu hatırlatıyordu. Çağrışımlarını kıvılcımlandıran, hafızasını ateşleyen büyülü nesneler gibi. Bu eşyalar yaşadığı anları tazeliyor. O günleri dirilterek içinde derin bir zaman sızısı uyandırıyordu. Bu eşyanın imgesiyle birlikte gezdiği her kent, alışveriş ettiği her dükkan, o eşyanın durduğu her raf, o dükkanın bulunduğu her sokak, şimdiki zaman canlılığıyla gözlerinin önüne geliyor. İçi nedenini, niyesini bilmediği bir özlemle doluyordu. Varoluş mutluluğuyla, anılara sahip olmanın gücüyle, sahip olduğu eşyalar, sahip olduğu anılardı. Bugün birdenbire Engin'in üzerinde gördüğü kabanın adeta içini yırtarak ortaya çıkardığı duygularla şu anda nasıl baş edeceğini bilemiyordu. Anlam veremediği, düzene sokamadığı, nicedir neresinde saklandığını, kendinin de bilmediği bu karmaşık duyguların kendisine pahalıya patlamayacak bir açıklaması olmalıydı. Bu kanepeden kalkmadan bunu anlamayı umuyordu. Geriye bakmaktan, geçmişi didiklemekten hiç hoşlanmazdı. Geçmiş onun için her zaman ölü bir şey olmuştu. İnsana zaman kaybettirmekten başka bir şey yaramazdı ki. Ama tam da şimdi ihtiyacı olan tek şey dönüp geçmişe bakmaktı sanki. Bir zamanlar hoşnutlukta iliklediği o ahşap düğmelerde kalmış parmakları ona geçmişi işaret edip duruyordu. Oradan çekip alması gereken güçlü bir şey vardı. Bunca zamandır hallettiğim sandığı bazı şeyleri sahiden halletmiş olduğundan artık eskisi kadar emin değildi. Aslında her zaman yaptığı gibi duruma bir sorumlu, bir suçlu arıyor ama işin içinden çıkamıyordu. En önemlisi, şiddetle bu sorumlunun kendisi olmamasını istiyordu. Bir ayağının altına almış. Çenesini bir dizine dayamış olarak çöktüğü bu kanepede, kızgınlığını kime yönelteceğini bilemeyen, öfkesi elinden alınmış çaresiz kadınlardan biri olmuştu birdenbire. Bu durumlarda kullanılabilecek, kolaylıkla başkalarını suçlu çıkartacak klişelere sahip de değildi. Bütün yaşamını bir iş idaresi, bir yönetme bilimi gibi düşünmüş olmasından ötürü hayata dair atlattığı, sıradan görünen, önemli şeyler olabileceğinin kuşkusunu taşıyordu. Engin'le evlilikleri bir rüya gibi başlamıştı oysa. Her şey hep istediği gibi olmuştu. Engin yönetilmesi kolay bir erkekti. Esme sonraları benim ilk çocuğum İrem değil, Engin'dir derken bir bakıma bunu anlatmaya çalışıyordu. Birçok kadın gibi Esme de kocasına hem analık hem karılık yapmak isteyen yönetici ruhlu eşlerdendi. Ev içinde kararları çoğu kez Esme alıyor. Hatta bazen Engin'e danışma gereği bile duymuyordu. Engin'in güçlü tutkuları, ihtirasları yoktu. Hayatla yarışmıyordu. Karşısındakine sorun çıkarmayan sade bir iç dünyası vardı. Hayatı, insanları, olayları olduğu gibi kabul eden, sürprizlerin tadını çıkaran, rahat bir insanla günübirlik yaşamayı seviyor, yetinmeyi biliyor. Hemen her şeyin kendince neşeli bir yanını bularak eğlenebiliyordu. Bütün bunlar Esme'nin yapamadığı şeylerdi. Hatta kocasının iş yaşamında bu kadar tutkusuz olmasından, yükselme hırsından, bunca yoksun bulunmasından ötürü ciddi rahatsızlık duyuyor. Bu açıdan kocasını kendisine yakıştıramıyor. Ev içinde Esme'sini bu kadar rahatlatan Engin'i dış dünyayla olan ilişkisinde sevmiyordu Esme. Evin içinde kocasının kendisinin istediği gibi biri, dış dünyada ise aynen kendisi gibi olmasını istiyordu. Bursa'ya taşınma fikri kayak mevsiminde yaptıkları bir Uludağ gezisi sırasında akıllarına düşmüş bir şey değildi. "Bursa'dan çok önemli bir iş teklifi aldım Engin," dediğinde güya soruyormuş gibi yaparken bile kararını çoktan vermiş biri gibi konuşuyordu Esme. Akşam yemeğini yeni bitirmişler. Bir şişe şarap daha açmışlardı. Esme bütün gün bu konuyu açmak için uygun vakit kollamıştı. Patron kızı olmayan hiçbir kadının Türkiye'de kendi başına gelmediği, getirilmediği bir posttu bu. "Yıllardır hayalini kurduğum bu koltukta oturmayı her şeyden çok istiyorum Engin. Ne yapacağız?" Engin aptal biri değildi. Bunun bir soru olmadığını biliyordu. Bursa'da hızla yükselen dev bir sanayi var. Sektörün birçok alanında yakında İstanbul'la yarışmaya başlayabilir. Yükselen bir eğri bu. Kaçırmak istemiyorum. Üzerinde uzun uzadıya tartışmadılar bile. Bursa'ya taşındılar. Engin bunu yaparken bile bir fedakarlık yapıyormuş havasında değildi. Karısının mutluluğunu, başarısını ve huzurunu önemseyen, hemen her koca gibi davrandığını söylüyordu. Hem Bursa, İstanbul'un yanı başı sayılırdı. Arabayla 5 saat Yalova'dan feribotla geçiliyor. Bir de tek Galatasaray maçlarında gelip gitmesi var. Kendilerini ve çevresindekileri iknaya yarayacak bütün cümleleri art arda kuruyorlardı. Engin'in işini Bursa'ya aldırması güç olmadı. Esme Bursa'daki ilk kışlarında yerli melodram filmlerinin Uludağ sahnelerinde üzeri çok motifli, rengarenk kazaklar giyen, Yeşilçam jönlerine naziri olarak Engin'e doğum gününde böyle bir kazak almayı düşünmüş ama bunun pahalı bir muziplik olacağını karar vererek vazgeçmişti. Ama düşüncesi bile onları eğlendirmeye yetmişti. Birkaç ay sonraydı ki çalıştığı şirket Esme'yi 6 aylık özel bir eğitim için Kanada'ya gönderdi. Aralarında ilk ciddi tartışma bu konuda patlak verdi. Engin, Esme'nin bu durumdan önceden haberdar olduğu halde kendisini bilgilendirmediğini, onlar Bursa'ya taşındıktan sonra ortaya çıkmış yeni bir şeymiş gibi gösterdiğini düşünüyor, onu kurnaz davranmakla suçluyordu. Bir tek arkadaşının bile olmadığı bir şehirde yapayalnız kalmıştı. Karısı yüzünden geldiği bu şehirde karısı onu yalnız bırakmıştı. O 6 ayın hayatlarında çok şeyi değiştirdiğini ancak Esme döndükten sonra anladılar. Bu süre içinde her ikisi de birbirleri olmadan hayatlarını sürdürebileceklerini keşfetmişlerdi. Yavaş yavaş başlayan bu kopuş, Engin'in Tülin'i tanımasıyla kesin bir sona ulaştı. Engin her zaman olduğu gibi açık, dürüst davrandı. Tülin'e aşık olmuş ama duygularından emin olana kadar bunu kimseye yansıtmamış, karısını aldatmayı denememişti bile. Başlarda duygularımdan emin olamıyordum. Geçici bir heves olabilirdi bu. Aniden ve çok hızlı kapılmıştım çünkü gücü beni yanıltan ama sonradan atlatabileceğim bir hoşlanma olabilirdi. Dürüst davranmak adına sana bundan erken söz ederek yok yere canını sıkmış evliliğimizi bulutlandırmış olabilirdim. Anla beni. Sonradan pişman olacağım bir şey yapmak istemiyordum. Emin olana kadar bekledim. Artık eminim Esme. Ben Tülin'e aşığım. Onu gerçekten seviyor, onunla evlenmek istiyorum. Zaten bizim evliliğimizin çoktan bittiğinin sen de farkındasındır. Arkadaş kalabileceğimize inanıyorum. İrem'in bütün bunlardan hiçbir biçimde olumsuz etkilenmesini istemiyorum. Eğer izin verirsen, senden ayrılmak istiyorum. Özellikle boşanmak değil, ayrılmak demişti. O kadar uzun süre sessiz kalmıştı ki, Engin birkaç kez ona seslenmek gereği duymuştu. Esme için zor olmuştu, çok zor. Dışarıdan öyle görünmese de bunu ciddi bir yenilgi gibi yaşıyor, öte yandan kimseye zorluk çıkarmak istemiyordu. Kocasını sevdiğini hissettiği anlar, hep kıskandığı anlar olmuştu bugüne kadar. Bu kez de öyle oldu. Kıskançlığının boyutunu, sevgisinin büyüklüğü sananlardan olduğu için kıskançlığını sevgi sanmayı sürdürdü. Eğer ayrılmamıza izin verirsen bunu ailene ben açıklamak isterim demişti. Ertesi günün akşamına Esme'nin ailesini arayarak kızınızı sizden istemiştim, ayrılma iznini de sizden almak istiyorum diye başlayan uzun bir konuşma yaptı. Canının yandığı, bu duruma üzüldüğü ama elinden bir şey gelmediği çok açıktı. Gerçekten liseli toy bir çocuk gibi sırılsıklam aşık olmuştu. Kimseyi üzmeden, incitmeden duruma bir çözüm bulmaya çalışıyordu. O sıralardaki öfkesine karşın kocasına bir kez daha hayranlık duydu Esme. Ayrıntılarda gösterdiği dikkate, özene, kendine, başkalarına ve yaşadıklarına, saygısına. Bu evliliğin bitmemesini isterdi ama Engin haklıydı. Evlilikleri çoktan bitmişti. Esme'yi asıl üzen şey bunu söyleyenin kendisi değil, Engin olmasıydı aslında. Gururu yara almıştı. Ayrıldıktan sonra da Esme izin verdiği sürece onun yanında durmayı, ona omuz vermeyi bildi Engin. Babalık görevlerini hiç aksatmadı. Bir dost olarak gerçekten bulunmaz bir insandı. Onlar karı koca olmaya başaramamışlardı sadece. Tülin'i uzun süre fazlasıyla temkinli bir gözle, her an bir açığını yakalayacakmış gibi özel bir dikkatle ve azıcık kötü niyetle izleyip gözledikten sonra onun hoş ve iyi bir insan olduğunu kabullenmek zorunda kaldı Esme. Onun kimseyle derdi yoktu. Dünyayla yarışıp itişen kadınlardan değildi. O hep kendi havasındaydı. Birçok bakımdan huyları Engin'e benzemekle birlikte ondan farkı kadınca savunma içgüdüleri nedeniyle daha örtülü, mesafeli ve azıcık hesaplı biri oluşuydu. Mutlu bir çifttiler. Birbirlerine yakışıyor, iyi anlaşıyorlardı. En önemlisi İrem onlarlayken mutluydu. Birlikte iyi vakit geçiriyorlardı. İrem'in Tülin'de en beğendiği şey aynı müzikleri seviyor olmalarıydı. Esme'nin değil müziklerini dinlemeyi, adlarını bile duymaya bile tahammül edemediği Prodi gibi toplulukları Tülin'de, İrem'de birlikte bayıla bayıla dinliyorlardı. Ona özel olarak ne cici annesi, ne ablası, ne arkadaş olmaya çalışan bir büyüğü gibi davranmamış, bu da onu kazanmasına yetmişti. Esme'nin kurmak istediği gerçek aileyi onlar kurmuştu ve orada Esme'ye yer yoktu. Özetle bu hikayenin kötü kişisi yoktu. Esme'yi çaresiz bırakan da buydu. Kime kızması gerektiğini bilmiyordu. gün günden içinde büyüyüp biriken kayıp duygusunun verdiği hıncı bir türlü boşaltamıyordu. Bütün gün evinde oturup kocasının yolunu gözleyen, kendini temizliğe ve dedikoduya vermiş, sıradan bir kadın olmak istemezken sürekli geç saatte işten çıktığı için eve hep geç gelen ve bunun için sürekli kocası ve çocuğundan özür dilemek zorunda kalan bir kadın olarak bulmuştu kendini. Böyle olsun istememişti. Ama böyle olmuştu. Birden İrem'in sesini duymak istedi. Kapıldığı şu sessizliğin girdabında şimdi ona en iyi gelecek olan şey İrem'in sesi olabilirdi ancak. Cep telefonundan aradı onu. Geç açtı telefonu. Kalabalık ve gürültülü bir yerde oldukları anlaşılıyor. Arkadan müzik sesi geliyordu. Nedense Engin'i o kalabalık içinde sırtında yakası beyaz kürklü tabağa rengi kabanıyla getirdi gözünün önüne. Hayal işte. Herkes üstünü çıkarmışken o niye öyle otursun ki? İrem annesinin aramasına bir anlam verememişti. Çıkarkenki tersi için gönül almaya çalıştığını düşündü. Kızının bir an önce telefonu kapatmak isteği ve yarım bıraktığı eğlencesine dönmek istediği çok anlaşılıyordu. O da uzatmadı. "Eğleniyor musun?" diye sordu. "Benim yerime de eğlen." Yüreğindeki sitem sesinde yoktu. Dışarıda gürültülü, kalabalık ve eğlenceli bir hayatın içindeydi kızı. O ise elinde şarap dolu bir kadehle bir cuma akşam üstünde yalnız, mutsuz, koca bir hafta sonu ne yapacağını bilemez bir halde bulmuştu kendini. Hafta sonunu doldurmak için düşündüğü her şey birdenbire pek boş, anlamsız ve beyhude göründü gözüne. Olmamıştı. Bir şeyler olmamıştı işte. Bir meslek sahibi olmaya, ekonomik özgürlüğünü kazanmaya, kendi ayakları üzerinde durmaya, sürekli işinde yükselmeye çalışırken bir şeyleri kaçırmıştı elinden. Neyin olmadığını bilmiyordu ama olmamıştı işte. Yüzünü yıkamak, duş almak, üstünü değiştirmek, yürüyüşe çıkmak arasında gidip geldi bir an. İçine ateş basmıştı. Buzdolabından soğuk su almak için yerinden kalkıp mutfağa yöneldi. Tezgahın üzerinde kurumaya bıraktığı Leonardo bardaklarından birini aldı eline. Birdenbire durdu. Bir süre dalgın gözlerle evirip çevirdiği bardağı var gücüyle duvara fırlattı. Bardağın duvarda tuzla buz oluşunu, mutfak karoları üzerine saçılışını seyrederken bir çocuk gibi bütün vücuduyla ve yüksek sesle ağlamaya başladı. Bu yaptığının da tıpkı filmlerde gidenin ardından kapıyı kapadıktan sonra arkasına yaslanan kadınlar sahnesi gibi bir klişe olduğunu aynı iç sıkıntısıyla fark etti. "Peki ne yapacağım ben?" dedi. "Ne yapacağım?" Ekim 2004.